Ayrım 4. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 38. Siparişlerini tamamladıktan sonra gitmeye yeltenmesiyle birlikte Herr Grossmayer kapıyı açmak üzere hızla ileri atıldı. Bu sırada masa arkadaşım Eczacı Bey de saygılarını sunmak üzere doğrulmuştu. Genç kız nazik bir edayla teşekkürlerini belirtti. Tanrım, o ne kadife bakışlı ceylan gözlerdi öyle. Övgü yağmuru altında dükkandan ayrılmasına kadar zor sabretmiştim. Dostuma hemen Kurtlar İni'ndeki bu kuzunun kim olduğunu sordum. Aa, onu tanımıyor musunuz? Ama bu kız, gerçekte adları farklı ama ben yine de Kekes Falva diyeceğim. Kekes Falva'nın yeğenidir. Kekes Falvaları tanıyorsunuz değil mi? Kekes Falva. Dostum bu ismi adeta 1000 kronluğu kayıtsızca masanın üzerine fırlatırcasına bir kendini beğenmişlik içinde söyleyip elbette tanımaz olur muyum diye haykırmam beklentisiyle beni süzmeye başladı. Ancak garnizona henüz birkaç ay önce tayin edilmiş biri olarak bu gizemli tanrı hakkında hiçbir bilgim yoktu. Bu konuda beni bilgilendirmesini rica etmem üzerine eczacı dostum taşralı gururun verdiği zevkle burada anlatacağımdan da çok daha ayrıntılı ve abartılı açıklamalarda bulundu. Açıkladığına göre Kekes Falva çevrenin en zengin adamıydı. Yalnızca eğitim alanından bakınca yolun solunda görülen basık kuleli, büyük bakımlı bahçeli sarı malikanenin değil, R yolunun üzerindeki büyük şeker fabrikasının, Brook'taki kereste fabrikasının, M'deki Hara'nın hepsinin sahibi oydu. Tabii Budapeşte ve Viyana'da ona ait 7-8 ev de vardı. Eczacı dostum hayranlıkla belirtti. Aramızda bu denli zengin insanların da olması inanılır gibi değil. Üstelik gerçekten ekabirce yaşamasını da biliyorlar. Bu adam kış aylarını Jacquin-Gasse'deki küçük sarayda, yaz aylarını ise kaplıcalarda geçiriyor. Bu evde ise yalnızca baharları o da birkaç ay yaşıyor. Ama ne yaşam! Viyana'dan getirtilen kuartetler, şampanyalar ve Fransız şarapları daima iyinin en iyisi, kalitelinin en kalitelisi. Eczacı dostum istersen beni onlarla tanıştırabileceğini de belirtti. Onları tanımaktan dolayı mutluluk ve övünç duyduğu belliydi. Kekes Falva dostuydu. Daha önceki yıllarda onunla bazı ticari işleri olmuştu. Ayrıca onun çevresinde subaylar olmasından hoşnutluk duyduğunu da biliyordu. Davet edilmem için bir sözü yeterliydi. Neden olmasın? Bu tür bir taşra garnizonunun çürümüş tek düzeliği içinde insan adeta boğulur. Akşamları gezintiye çıkan tüm kadınları, onların günlük ve gezmelik giysilerini, yazlık ve kışlık şapkalarını sürekli gördüğünüz için neredeyse ezberlersiniz. Her zaman aynı şey. Baktığınız, başınızı çevirirken gördüğünüz köpeği, hizmetçiyi, sonra çocukları tanırsınız. Gazinodaki bohemyalı şişko aşçı kadının mutfaktaki tüm hünerleri konusunda öylesine bilgi sahibi olursunuz ki hiç değişmeyen yemek listesine bir göz atmanız bile iştahınızın kaçmasına yeter. Her sokaktaki her ismi, tabelayı, reklam panosunu, her binadaki tüm iş yerlerini, hatta her mağazanın her vitrinini ezbere bilirsiniz. Hatta bölge yargıcının kafeye kaçta gelip solda pencere kenarındaki yerine oturacağını, saat tam 4:30'da bir sütlü kahve söyleyeceğini, noterin ise ondan 10 dakika sonra yani tam 4:40'da geleceğini, hassas midesini bahane edip arkadaşından farklı olarak limonlu çay sipariş edeceğini ve hep aynı Virginia tütününü içip yine aynı fıkraları anlatacağını da neredeyse şef garson Öjen kadar iyi bilirsiniz. Tüm yüzler, üniformalar, atlar, arabacılar, hatta kendimiz bile bıkkınlık verecek kadar tanıdıktır. Bu sıkıcı yaşamın çarklarından fırsat varken niçin bir kez olsun uzaklaşmayı denemeyeyim? Üstelik de bu ceylan gözlü, güzeller güzelini tekrar görme umudu varken. Veli nimetime yapmacık bir kayıtsızlıkla, kibirli eczacıya ne denli hevesli olduğumu belli etmek istemiyordum, Kekes Falva ailesini tanımaktan mutluluk duyacağımı belirttim. Gerçekten de gayretkeş eczacı dostum söylediklerini abartmamıştı. Bu konuşmalardan 2 gün sonra elinde üstüne düzgün bir el yazısıyla isminin yazılı olduğu bir kartla kafeye girdi. Kendisiyle gurur duyduğu kendinden emin tavırlarından hemen anlaşılıyordu. Davetiyede Herr Lajos von Kekesfalva'nın Teğmen Anton Hofmiller'ı bir sonraki haftanın çarşamba akşamı saat 8'de yemeğe beklediği yazılıydı. Allah'tan bizim gibiler bu tür durumlarda şaşırmadan nasıl davranmamız gerektiğini çok iyi biliriz. Hemen o pazar sabahı en iyi giysilerimi ve rugan ayakkabılarımı giyip beyaz eldivenlerimi taktım. Sinek kaydı bir tıraştan sonra sakalıma birkaç damla odakolon damlatıp ilk ziyaretimi yapmak üzere yola koyuldum. Kapıyı açan hizmetkar, yaşlı, kibar, her davranışı ölçülü biriydi. Davetiyemi alıp efendilerinin kilisede olduklarını, dolayısıyla benimle görüşemedikleri için büyük üzüntü duyacaklarını özür dileyen bir tavır içinde mırıldandı. Bense çok daha iyi diye düşündüm. Tanışma niyetiyle yapılan ilk ziyaretler her ne kadar kaçınılmayacak bir görev de olsa çok zor ve tatsızdır. Her neyse, ben üzerime düşeni yapmıştım. Çarşamba akşamı gelecek ve umarım hoş bir gün geçirecektim. Kekesfalva konusunun çarşambaya kadar çözümlendiğini düşünüyordum. Ama iki gün sonra eve döndüğümde, yani salı günü posta kutumda, Herr von Kekesfalva'nın ikiye katlanmış bir kart viziti beni bekliyordu. Olağanüstü diye düşündüm. Gerçekten nazik insanlar. Tanışma niyetiyle yaptığım ziyaretten hemen iki gün sonra benim gibi küçük rütbeli bir subaya bir iade-i ziyaret, böylesi bir nezaket ve saygı bir generale bile gösterilemezdi. Artık içimde gerçekten güzel bir hisle çarşamba akşamını bekliyordum. Ancak terslikler daha o gecenin ilk saatlerinde başladı. Belki de insanın boş inançları olması ve küçük işaretlere daha çok dikkat etmesi gerekiyordu. O çarşamba akşamı saat 7.30'da tam anlamıyla hazırdım. En iyi üniformam, yeni eldivenler, rugan ayakkabılar, jilet gibi ütülenmiş pantolonum, her şey tamamdı. Emir erim paltomdaki kırışıkları düzeltiyor, her şeyin tamam olup olmadığını kontrol ediyordu. Işığı zayıf olan küçük odamda yalnızca küçük bir el aynam olduğu için onun yardımına her zaman ihtiyaç duyardım. Derken kapı çalındı. Gelen bir emir eriydi. Nöbetçi arkadaşım, süvari yüzbaşı Kont Steinhübel hemen kışlaya gidip kendisini görmemi rica ediyordu. İki mızraklı süvari, büyük olasılıkla zil zurna sarhoş bir halde tartışmış, biri ötekinin başına tüfeğinin dipçiyle vurmuştu. Münasebetsiz herif kanlar içinde, ağzı açık bir halde baygın yatıyordu. Kafatasının hala sağlam olup olmadığı bile bilinmiyordu. Alay hekimi izinli olarak Viyana'ya gitmişti. Albaya ise ulaşılamıyordu. Çaresizlik içindeki sevgili dostum, yüzbaşı Kont Steinhübel ise kendisi yaralıyla ilgilenirken ona destek olmam, olayla ilgili raporu düzenlemem ve emir erlerini sivil bir doktor bulmak üzere kafeye ya da şehrin öteki bölgelerine göndermem için lanet olsun ki beni yardıma çağırmıştı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi saat şimdiden 7.45 olmuştu bile. 15 dakika, hatta yarım saat içinde oradan kurtulamayacağım belliydi. Ne talihsizlikti bu. Bula bula bugünümü bulmuşlardı olay çıkarmak için. Tam da davetli olduğum geceyi. Sabırsızlık içinde saate bakıp duruyordum. Burada 5 dakika bile daha oyalansam yemeğe yetişmem olanaksızdı. Görev bilinci içimize işlemişti. Tüm özel sorumlulukların üstündeydi. Oradan sıvışmam olanaksızdı. Bu durumda yapılacak tek bir şey vardı. Emir erimi bir faytona bindirip Kekesfalvalara göndermek ve hiç beklenmedik bir görev nedeniyle şimdilik kışladan ayrılamadığımı, gecikeceğim için özür dilediğimi filan bildirmek. Tabii bu eylemin bana maliyeti 4 kron oldu. Neyse ki kışladaki bu karışıklık fazla sürmedi. Biraz sonra albay yanında aceleyle bulunmuş bir doktorla çıka geldi. Artık fark edilmeden ortadan kaybolabilirdim. Ancak o akşamki tek şanssızlık bununla da kalmadı. Belediyenin önünde tam da o akşam bir tek araba bile yoktu. Telefonla bir 8 nallının çağrılmasını beklemek zorundaydım. Artık Kekesfalvaların evine vardığımda duvar saatindeki yelkovanın 8 yerine 8.30'u gösterecek şekilde aşağı bakması gerçeğini hiçbir şey değiştiremezdi. Vestiyerde paltolar üst üste yığılıydı. Uşağın sıkıntılı yüz ifadesinden oldukça gecikmiş olduğum anlaşılıyordu. Böylesi bir ilk ziyaret için hiç hoş değildi. Ancak yine de bu defa beyaz eldivenler, kolalı gömlek ve frak giymiş olan uşak, Emir Erim'in yarım saat önce gecikeceğimi belirten mesajı getirdiğini söyleyerek beni rahatlattı ve doğruca kırmızı ipek perdeleri olan dört pencereli, kristal avizelerle aydınlatılmış, olağanüstü zarif döşenmiş bir salon aldı. O zamana dek böylesine şık bir yer görmemiştim. Ne yazık ki salonun bomboş olduğunu görünce mahcup oldum. Bitişik odadan çatal bıçak sesleri duyuluyordu. Ne kötü bir durum diye düşündüm. Sofraya oturmuşlar bile. Kendimi toparlayıp uşağın sürgülü kapıyı açmasının ardından yemek odasının girişine doğru ilerledim ve topuklarımı sertçe birbirine vurup hafifçe eğildim. O anda hepsi yabancı, 20 hatta 40 göz başlarını kaldırıp kapının eşiğindeki bu çekingen, geç kalmanın ezikliği içindeki genci süzdüler. Ev sahibi olduğunu düşündüğüm yaşlı bir bey ise peçetesini hemen yan tarafına bırakıp ayağa kalktı. Yanıma gelip elini davetkar bir şekilde uzattı. Herr von Kekesfalva, hiç de gözümde canlandırdığım Macar bıyıklı, tombul yanaklı, iyi şarapların etkisiyle kıpkırmızı yüzlü, tıknaz, taşra soylularına benzemiyordu. Altın çerçeveli gözlüğün gerisindeki şişkin göz kapakları, yorgun bakışlı gözleri, hafiften eğik omuzları, fazlaca öksürmenin de etkisiyle kısılmış boğuk ses tonu, beyaz, ince, sivri bir sakalla biten, ince, zarif yüzüyle daha çok bir bilim insanını andırıyordu. Bu candan karşılama çekingenliğimi büyük ölçüde üzerimden atmamı sağlamıştı. Hayır, hayır, özür dileyecek bir şey yoktu. Görevin ne demek olduğunu, bu tür beklenmedik durumların her an ortaya çıkabileceğini o çok iyi biliyordu. Ayrıca onu haberdar etmemden de mutluluk duymuştu. Ancak ne zaman geleceğimi kesin olarak bilmedikleri için maalesef yemeğe başlamak durumunda kalmışlardı. Ben de hemen masadaki yerimi almalıydım. Daha sonra beni herkese teker teker tanıştıracaktı. Ama masaya doğru bana eşlik ederken işte oradaydı kızı ve bir tek onunla tanıştırdı beni. Henüz ergenlik çağlarında ince, zarif, solgun yüzlü genç kız konuşmasını bir an için kesip başını çevirdi ve gri gözleri ürkek bakışlarıyla beni süzdü. Bu ince, sinirli yüze kaçamak bir göz atıp saygıyla önünde eğildikten sonra sağ ve soldaki herkesi kapsayacak şekilde başımla selamladım. Konuklar uzun bir tanışma seremonisi yüzünden çatal bıçaklarını bırakmak zorunda kalmamış olmaktan mutlu görünüyorlardı. İlk 2-3 dakikada bir hayli huzursuzluk duydum. Aralarında ordudan bir tek kişi bile yoktu. Ne bir arkadaş, ne bir tanıdık, ne de şehrin bilinen tanının eşrafından biri. Davetlilerin hepsi yabancı, tamamen yabancı kişilerden oluşuyordu. Büyük olasılıkla çevredeki malikanelerin sahipleri, eşleri, kızları ve devlet memurlarıydılar. Ancak hepsi sivil, tamamen sivildiler. Tek üniformalı bendim. Aman Tanrım, benim gibi ürkek, çekingen biri bu tanımadığı kişilerle konuşacak konuyu nereden bulabilirdi? Neyse ki masada bana ayrılan yer iyiydi. Tam yanımda Kekesfalva'nın kabına sığmayan güzeller güzeli esmer yeğeni oturuyordu. Pastanedeki hayran bakışlarımı o da fark etmiş gibiydi. Bana eski bir dostuyla karşılaşmış gibi samimi bir ifadeyle gülümsedi. Gözleri kahve çekirdeklerini andırıyor, gülümseyince kavrulan kahve çekirdekleri gibi çıtır çıtır yanıyordu adeta. Gür siyah saçlarının altından görülen büyüleyici küçük kulaklarının yosunlar arasındaki kırmızı siklemenleri andırdığını düşündüm. Yumuşak, pürüzsüz, çıplak kolları ise kabuğu soyulmuş şeftaliden farksızdı. Böylesine güzel bir kızın yanında oturmak çok hoş bir duyguydu. Üstelik bazı sözcüklerde beliren Macar aksanıyla konuşması beni ona şimdiden aşık etmişti bile. Böylesine ışıklı, parıldayan bir salonda, arkanda üniformalı uşaklar, önünde en seçkin yemekler, zevkle hazırlanmış seçkin bir masada oturmak inanılmaz bir mutluluktu. Hatta hafif bir Polonya aksanıyla konuşan, sol tarafımda oturan bayan bile hafif toplu olmasına rağmen bana güzel görünmeye başlamıştı. Yoksa beyaz eldivenli garsonların gümüş karaflardan ya da tombul şişelerden bolca sundukları önce altın sarısı, sonra koyu kırmızı olan şarapların ve şimdi verdikleri köpükler içinde bardakları dolduran şampanyaların etkisi miydi bu? Eczacı dostum gerçekten de hiç abartmamıştı. Kekes falvalarda yaşam saraylardakinden farksızdı. Hayatım boyunca hiç bu kadar iyi yememiştim. Hatta bu kadar bol, bu kadar lezzetli yemeklerle dolu bir sofrayı düşleyemezdim bile. En seçkin ve leziz yemekler muhteşem tabaklar içinde birbiri ardından adeta resmi geçit yapıyorlardı. Marullar üzerine yerleştirilmiş istakoz parçalarının ortasındaki altın renkli bir sos içinde yüzen solgun mavi balıklar. Nefis görünümlü iç pilavın üstüne adeta bir atın eğrine binmişçesine oturtulmuş besili tavuklar. Yanan mavi rom alevinde bir başka parlayan pudingler. Rengarenk yığınlar oluşturan dondurma topları. Gümüş sepetler içinde dünyanın dört bir tarafından uzun bir yolculukla getirtilmiş çeşitli meyveler. Yemeğin sonu hiç gelmeyecek gibiydi. Likörler gökkuşağı renklerindeydi. Yeşil, kırmızı, beyaz, sarı. Ve son olarak kuşkonmaz kalınlığında purolar eşliğinde tadına doyulmaz enfes bir kahve. Gerçekten muhteşem bir ev, büyülü bir atmosfer. Tanrı eczacı dostumdan razı olsun. Son derece zevkli, neşe dolu, harika bir gece geçiriyordum. Bilemiyorum, acaba sağımda, solumda, karşımda ötekilerin de gözlerinin parıldamaya, seslerinin yükselmeye başlamış olması mıydı, yoksa her türlü resmiyetin bırakılmış, neşeyle herkesin öylesine konuşuyor olması mıydı, benim kendimi rahat ve özgür hissetmemi sağlayan? Her neyse, önceki çekingenliğim kayboldu. Serbestçe konuşuyor, aynı anda yanımdaki iki kişiyle de ilgileniyor, hatta biraz kur yapıyor, içiyor, gülüyor, çevremdekilere ilgiyle bakıyordum. Ve hatta arada sırada tesadüf olmasa da öyleymiş gibi davranarak İlona'nın, Kekesfalva'nın çekici yeğenin adı buydu, çıplak kollarına değiyor, okşuyordum. O da bu hafif okşamalardan, temaslardan hiç tedirgin olmamış gibi görünüyordu. Aynen benim ya da öteki konukların olduğu rahat, neşeli ve hoşça zaman geçiriyordu. Yavaş yavaş hiç alışık olmadığım kadar kaliteli olan şarabın mı yoksa birbirine karışan likör ve şampanyanın etkisinden mi bilmiyorum, kendimi rahatlamış hissediyordum. Hatta bu rahatlık, taşkınlık, pervasızlık derecesine varıyordu. Bu mutluluğumun tamamlanması bir anlamda bulutlar üzerinde uçmam için halen bir şeylerin eksik olduğunu hissediyor ancak ne olduğunu bilemiyordum. Bir an sonra uşakların salona açılan arka taraftaki üçüncü bir odanın sürgülü kapılarını çekmelerinin ardından duyulan orkestra nameleriyle bunun ne olduğunu anladım. Müzik iyi bir orkestra tarafından yapılan müzikti içten içe istediğim. Ritmik ancak yumuşak, İki kemanla çalınan, bir cellonun kalın sesiyle eşlik ettiği, piyano namelerinde ritim bulunan bir vals, bir dans müziği. Evet, müzik. Yalnızca müzikti eksik olan ve artık o da tamamdı. Müzik ve belki biraz da dans. Valsin temposuna kendini kaptırıp her dönüşte uçtuğunu hissetmek ve içsel mutluluğun zirvesine ulaşmak. Gerçekten Kekesfalva'nın evi büyülü bir yerdi. Bir dileğin gerçekleşmesi için hayalini kurmak yeterliydi. Ayağa kalkıp sandalyelerimizi hafifçe geriye ittikten sonra çiftler halinde salona geçtik. İlona'ya kolumu uzattım ve o serin, yumuşak, iç gıcıklayıcı teninin temasını tekrar hissettim. Tüm masa ve sandalyeler bir anda sanki sihirli bir değnek değmiş gibi toparlanmış, duvar dibine sıralanmışlardı. Parke zemin, kusursuz bir vals pisti gibi cilalı, pürüzsüz ve kahverengi parlıyor ve bitişik odadan müziğin hafif baştan çıkarıcı nameleri duyuluyordu. İlona'ya döndüm. Gülümseyerek anladığını belirtti. Gözleri evet diyordu. Bir an sonra iki, üç, beş çift parke zemin üzerinde dönmeye başlamıştık bile. Daha yaşlı ve daha ölçülü olanlar bir yandan sohbetlerini sürdürürken bir yandan da bizleri izliyorlardı. Dans etmeyi hem sever hem de çok iyi dans ederdim. Pist üzerindeki her dönüşümüzde neredeyse uçuyorduk. Yaşamımda hiç bu kadar iyi, bu kadar keyifli dans ettiğimi hatırlamıyordum. Bir sonraki valste masada diğer yanımda oturan bayanı dansa kaldırdım. O da harika dans ediyordu. Ona doğru hafifçe eğilince saçlarındaki enfes parfümün kokusunu aldım ve neredeyse kendimden geçiyordum. Ah ne mükemmel dans ediyordu, ne muhteşem, ne inanılmaz bir geceydi. Yıllardır hiç böylesine mutlu olduğumu anımsamıyordum. Zaman ve mekan kavramlarını yitirmiştim. Nerede olduğumun, ne yaptığımın farkında değildim. Herkesi kucaklamak, herkese iltifat etmek, herkese teşekkürlerimi sunmak istiyordum. Kendimi öylesine rahatlamış, öylesine coşkulu, ruhumu öylesine genç hissediyordum ki. Ondan ona gidiyor, konuşuyor, gülüyor, dans ediyor ve bu mutluluk deryasının içinde zamanın nasıl geçtiğini fark bile etmiyordum. Göz ucuyla saatime bakıp 10:30 olduğunu fark edince birden dehşete kapıldım. Aşağı yukarı bir saattir dans ediyor, etrafıma laf yetiştiriyordum. Böyle bir kabalığı nasıl yapmış, ev sahibinin kızını nasıl hala dansa kaldırmamıştım. Masada yanımda oturan iki bayan dışında hoşuma giden 3 bayanla daha dans etmiş, bu arada evin kızını tamamen unutmuştum. Ne kabalık, ah ne yüzsüzlüktü bu. Artık bu hatamı hemen düzeltmeliydim. İşin en kötü yanı da kızın nasıl göründüğünü de tam olarak anımsayamıyordum. Masada oturduğu sırada önünde eğilmiştim ama açıkçası ona pek dikkat etmemiştim. Yalnızca zarif, ince yüzlü bir genç kız olduğunu, meraklı, ürkek bakışlara sahip gri gözlerini anımsıyordum. Neredeydi acaba? Ev sahibi olarak gitmiş olamazdı. Telaş içinde duvar boyunca oturan tüm bayanları ve genç kızları dikkatle inceledim. Hiçbiri ona benzemiyordu. Son olarak Çin yapımı bir paravanın gerisindeki kuartetin çaldığı odaya girdiğimde rahat bir soluk aldım. İşte oradaydı. Hiç kuşkusuz bu oydu. Odanın hanımlar için ayrılmış özel bir köşesinde, açık mavi giysisi içinde, tüm inceliği ve zarafetiyle iki yaşlı bayanın yanında oturuyordu. Tam önünde, üzerinde çiçek dolu bir vazonun durduğu yeşil mermer bir masa vardı. İnce yapılı başını, müziği daha iyi duyumsamak ister gibi önüne eğmişti. Vazodaki güllerin parlak kırmızılığında, kızıl kahverengi saçlarının çerçevelediği alnı daha da solgun parlıyordu. Onu incelemekle daha fazla zaman kaybedemezdim. Tanrı'ya şükür onu buldum, diye düşündüm rahat bir soluk alarak. Artık hatamı tam zamanında tamir edebilirdim. Masaya doğru ilerledim. Tam yanı başımızda müzik çalıyordu. Genç kızın önünde onu dansa davet ettiğimi belirten hafif bir reveransla eğildim. O anda iki şaşkın göz üzerime dikildi. Genç kızın konuşmakta olan ağzı hayretten yarı açık kaldı. Ancak benimle dansa kalkmak için en ufak bir hareket bile yapmadı. Anlamamış mıydı? Hafifçe mahmuzlarımı şıkırdatarak tekrar önünde eğildim. Benimle dans eder misiniz saygıdeğer bayan? İşte tam o anda olanlar gerçek bir kabustu. Hafif eğik duran gövdesi bir darbeden kaçınmak istermişçesine aniden geriye doğru kasıldı. Solgun yanakları içerden gelen bir ateşle kızardı. Aralık dudakları ise birbirine sıkıca yapışıp gerildi. Gözleri üzerime dikilmişti. Hem de yaşamım boyu hiç karşılaşmadığım kadar korku dolu sabit bakışlarla. Bir an sonra bu kasılmış gövde ani bir titremeyle sarsıldı. Doğruldu ve iki eliyle önündeki masaya öyle bir abandı ki titreşimden vazo bile zangır zangır sallandı. Aynı anda sert bir şey, tahta ya da metal, sandalyenin yanından büyük bir gürültüyle yere devrildi. Genç kız ise narin vücuduyla çaresizlik içinde masaya abanmayı sürdürüyor, kasılmış gövdesi inanılmaz bir halde titriyordu. Ama yine de vazgeçmedi. Masanın ağır mermer tablasının kenarına daha da büyük bir umutsuzlukla tutunmayı sürdürdü. Sürekli sarsılıyor, kasılmış yumruklarından saçlarına kadar titriyordu. Ve sonra birden olanlar oldu. Bir hıçkırık, boğulmak üzere olan bir insanın çaresiz feryadını andıran bir patlama ve hıçkırıklara boğulan bir ağlama krizi. Bu arada yanında oturan iki yaşlı hanım, onu teselli etmeye, sinirden titreyen, kasılmış ellerini okşayarak masadan yavaşça çözmeye çalışıyor, onu sevgiyle, şefkatle yatıştırmaya uğraşıyorlardı. Sonunda genç kızın vücudu gevşeyerek tekrar koltuğa yığıldı. Ancak ağlama krizleri devam ediyordu. Üstelik daha da şiddetlenmişti. Ara veriyor, sonra birden bir yanardağ patlaması gibi hıçkırıklara boğuluyordu. Paravanın arkasından gelen müzik sesi tüm bu gürültüleri bastırıyordu. Müzik bir an için kesilse hıçkırıkların salondan duyulması işten bile değildi. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 49.